Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Müsned-i Şihab 196. hadis. İnne mine's sünneti en yahrucer raculu ma'a dayfihi ila babid dar. İnsanın misafirini evin kapısına kadar geçirmesi sünnet olan bir davranıştır. Hiç olmazsa en az sokaktan o eve girilen kapıya kadar evdeki misafiri oraya kadar götürmek, birlikte çıkmak, yani onun gidişine eşlik etmek sünnettir. Ama senin bahçen var, bahçenin içinde bir evin varsa sokak kapısı ve evin kapısı, yani bahçenin genişliği çok uzun ve sen oraya gidinceye kadar yorulacağını iddia ediyorsan, iyi ama sen oraya her gün girip çıkıyorsun. Galiba Müslümanlar, İslami bir edep ve adab eğitiminden mahrum eğitilince yetişince, bu tür hem kolay hem güzel davranışlardan da mahrum bırakılmışlar. Birkaç genç delikanlı, beraber kaldıkları bir evden dolayı her birini beraber ziyaret edeyim diye evlerine varmıştım. Aman Allah'ım, sanki dünya onlara verilmiş gibi sevindiler, memnun oldular, ne yapacaklarını şaşırdılar, ne ikram edeceklerini şaşırdılar. Oturduk, hal hatır ettik, sohbet eyledik. Sonra kalkıp gideceğim zaman geldi. Kalmamı, daha beraber olmamı teklif ettikleri halde, ben yine de gitmem gerektiğine inandığımdan kalktım. Evin şöyle 5-6 metrelik bir bahçesi vardı. Bahçenin içinde, evin kapısında durdular. Bahçeyi geçip sokak kapısına kadar gelmediler. İnanıyorum ki, daha önce böyle bir hadis duymamışlardı. Ben de dedim ki, İnne mine's sünneti en yahrucer raculu ma'a dayfihi ila babid dar. Bu evin kapısı burasıdır. Gelin, siz de beni buraya kadar götürün. Evet, işin güzeli böyle. Hatta, belki şehir içi, aynı sokakta, aynı mahallede gelen misafirlerimiz adına böyle davransak. Ama dahası, hani eskiden, yani Medine dönemini hatırlayın, Medine'ye bir misafir gelmişse, onu gideceği yöne doğru, ya Mekke'ye, ya Şam'a doğru, şehrin çıkışına kadar uğurlama ve beraber olma işleri vardı. Onu gideceği yere göre, şehrin dışına kadar uğurlarlar, beraber çıkarlardı oraya kadar, hatta oraya Medine için Seniyyetül Veda denilirdi. Vedalaşma yeri. Bu güzel bir hareket. Onunla beraberlik. İyi ki gidiyorsun. Sevindim, memnun oldum. Hadi hadi bir an önce çık da kapıyı arkandan hızla kapatsam der gibi olmasın. Ama hayat değişti. Program farklılaştı. Şimdi insanlar yan yana evlerde oturmuyorlar. Karşı karşıya da olsa, üst üste binalarda, üst üste evlerde oturuyorlar. Oradan misafiri nereye kadar uğurlayacağını bilemiyor insanlar. Hani kapıdan çıkar çıkmaz zaten karşıdaki dairenin kapısı önünde kendinizi buluyorsunuz. Dolayısıyla adam kendi kapısından uğurlamış oluyor. Ama hiç olmazsa bari misafir merdivenlerden bir kat ininceye kadar bekleyip, kapıyı hem de biraz yavaşça kapatsak daha iyi olmaz mı? Yüzüne kapatır gibi, iyi ki gittin gibi yapmasak. Ama birlikte aşağıya kadar insek, birlikte apartman girişine kadar bulunsak, böyle yapalım deyince de apartmanlar caiz olsa, asansörler meşru olsa anlamına gelmesin, ama yaşadığımız hayatta da edep ve adab adına güzellikler olsun istiyorum. İnne min hayri thiyabikum el beyada فَاَلْبِسُوهَا اَحْيَاكُمْ وَكَفِّنُوا ف۪يهَا مَوْتَاكُمْ وَاِنَّ مِنْ خَيْرِ اَكْحَالِكُمُ الْاِثْمِدَ يَجْلُ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ 197. Sizin giyeceğinizin en iyisi beyazdır. Onu giyinin, ölülerinizi de onunla kefenleyin. Sürmelerinizin en iyisi de ismittir. Gözü cilalandırır, kirpikleri kuvvetlendirir. İki konuyu beyan ediyor bu hadis-i şerif. Aleyhissalatü vesselam, önce elbiselerimizin rengini beyan ediyor. Hayatta olanlarınız beyaz giysinler. Ölülerinize de giydirdiğiniz kefeniniz beyaz olsun diyordu. Bu, giydiklerimizin en hayırlısı anlamına geliyor. Öyleyse tüm diğer renkleri iptal etsek, artık bundan sonra bütün kumaşlar beyaz olsa mı, benim buna ne cesaretim olur, desem ne fark eder ki? Ben öyle söylemiyorum ama tekrar ediyorum, giydiklerinizin, elbiselerinizin, giyeceklerinizin en iyisi, en hayırlısı beyazdır. Peygamberimiz böyle söylüyor. Hem de hayatta mısınız onu giyin, öldünüz mü onunla kefenlenin. Tabii biz kefenin de çoğunu, onun da beyazını, hem de bembeyazını, az biraz da caiz olsa ipeklisini bulmayı hepten kolay addeden bir toplumun insanı olmuşuz. Oysa bakın, yaşayandan duyduğum bir hayat hikayesi. Öğrenciydik diyor. Ziyaretinde kısa durduğumuzun beyanıyla ben bu ziyareti saymadım. Yeniden gelmenizi şöyle daha doyasıya oturma istiyorum diyen bir arkadaş anlattı. Öğrenciyken arkadaşları içinde fakru zaruret içinde en soğuk ortamda bile evinde ısınma imkanı bulunmayan bir arkadaşlarının köyde analarının vefat ettiği öğrenilmiş. Düşünün, hani Ağrı'da, Kars'ta, Erzurum'da nasıl da soğuk olur çevre, oradaki köylerden birinden şehre gelen bir gencin, 15 yaşında bir çocuğun annesi vefat etmiş. Dönem öyle dönem ki, dolmuş dolmamış yok piyasada, tren, kamyon bulunmaz çoğu zaman, yaya yapıldak, düşmüş yola, o soğukta, o karda, o buzda, o çocuk haliyle, anasını kaybetme yüreğiyle içi yanarak doğru köye. Varmış yetişmiş sonunda gerçi, tam da yıkanmış annesi, kefenlenmiş fakat ayakları açıkta. Neden mi? O kadar bir kefen bulunabilmiş. Yani tüm vücudu bembeyaz, yepyeni bir kumaşla örtecek imkanları yokmuş ki. Olsa zaten varsın olsun, renkli olsun da vücudunu kapatsın tümünü ama başı açıkta kalmasın. Ayak neyse caizdir demişler. O minik kalp kapanmış ananın ayaklarına, hüngür hüngür hem ağlamış hem oradakiler yeniden dolup boşalmışlar. Hepsi hep beraber ağlamışlar. Az biraz sükunete erince demiş ki, ana bunu saymıyorum. Kusura bakma, sonra inşallah sana çok güzel kefenler bulurum. Şaşkınlıktan öyle demiş. Başka imkanı da yok ki zaten. Onu saymamış. Sayma ana demiş. Ne dersiniz? Biz hem hayatta kullandıklarımız hem ölünce kullanacaklarımız konusunda galiba haddi aştık gibi geliyor. Yani Allah vererek imtihan ederse kimin nesine, elbette onu tenkit için ağzımdan bir cümle çıksın istemiyorum. Ama madem ki Allah'ın vererek imtihan ettiği bir dönemde yaşıyoruz, verilenlere şükreden bir pozisyonda kulluk yapalım ki Allah'a şükür borcumuzu ödeyelim, kulluğumuzu icra edelim. Beyaz kefenler ve beyaz elbiseler. İkinci bölümde sürmelerden söz ediyor Aleyhissalatü vesselam. Sürmelerinizin en iyisi, en hayırlısı da ismittir diyordu. İsmit bir siyah taş, sürme taşı. Bildiğim kadarıyla en iyisinin İsfahan'da çıktığı ve dünyaya oradan en güzellerinin yayıldığı bir taş. Şöyle ufalanınca, toz haline, yani un gibi yapılınca, içinde parlak gri renklerin de hakim olduğu bir siyah ya da siyahtan griye bir özel taş, un gibi olur. Ya da öyle yapılmalıdır. Böyle şeker gibi kristalize edilmemeli, iyice göze değince zarar etmeyecek hale getirilmelidir. Tam öğütülmelidir yani. İşte bu taşın tozu, yani sürme diye bilinen bu göz cilası, göz için bir cila, kirpikler için bir kuvvetlendirme, onların iyi büyümeleri, bitmeleri ve hayatiyetleri için önemli bir faktördür. Gerçi bugün yeryüzünde insanların, özellikle de belki ekvator bölümündeki Akdeniz çevresindeki insanların, Hindistan'dan Fas'a kadar bir insan neslinin kullandığı değişik sürmelerden söz edebilirim. Bembeyaz, yani süt beyaz sürmelerden kiremit rengi sürmelere kadar, içine aklınıza gelebilecek katkılarla desteklenen sürmelerden saf ve halis sürmelere kadar, hatta eğer sürme taşını zeytinyağında bekletir, sonra kavurur, birlikte çekerseniz, zeytinyağı karıştırılmış bir sürme olarak o daha bir faydalıdır diye inanılır. Veya zeytinyağını bir çeşit kandil yapıp yakarsanız, şöyle bir camı isin, üzerinde kalması için yan tutar, böylece topladığınız isleri sürmeye karıştırırsanız, o da ayrıca faydalıdır bilinir. Ama aleyhissalatü vesselam der ki, kullandığınız sürmelerin en hayırlısı ismitten yapılandır, gözü cilalandırır ve kirpikleri kuvvetlendirir. Akşam yatacağınızda sürüp, sabah kalkınca soğuk su ile yıkarsanız, elbette faydalanacağınıza eminim. Ama maalesef öyle bir toplumda yaşıyoruz ki, aa hayrola, gözüne sürme mi çektin diyenlere, yok ilaç kullandım derseniz makul. Çünkü ilaç caizdir ve olmalıdır. İhtiyacınız vardır. Ama sürmeyi ilaç olarak kullansanız, hayır o sürmedir. Onu kullanmaya yetkiniz yoktur. Hem siz bir erkek olarak üstelik sürme çekiyorsanız, hem ne kadar ayıptır bu. Kadın değilsiniz ki sürmelenseniz denilir. Oysa aleyhissalatü vesselam, kadın ve erkek Müslümanların göz sağlıkları adına böyle bir öneride bulunur. Peki onun yerine gözümüzü şöyle karalamak için başka kalemler kullansak, hani boya ve badana işleriyle uğraşanlardan siyah boyalar ya da rengarenk boyaları birbirine katıp yeni şekiller bulsak mı dersiniz? Ya da kalemler, kalem boyalarla gözü boyasak, isterseniz dışı konusunda istediğinizi yapın. Ben karışmıyorum. Bana sorarsanız asla, ama ne yaparsanız yapın, hadi diyelim ki zararı yok. Ama içine değdirmeyin, yani kirpiklerinizle gözünüz arasına sakın ha ismit denilen bu taş sürmesinden başka bir şey sürmeyin. Çünkü gözünüze, yani kendinize yazık edersiniz biliyorum. Ama ben karda, ben bembeyaz zeminde, ben çevre bembeyaz bir ortamda yaşamak zorundayım ki gözümü ışık alır gibi göremez ve bakamaz oluyorum. Hatta herhangi bir kağıdı veya hani yanmış bir odunun isti bölümünü veya bir sobadan arta kalan isleri gözümün çevresine, yani kaşımla gözüm arasına, gözümün altına sürerek ben çevreye rahat bakma imkanı buluyorum diyorsanız, bu ayrı, bu sizin özel durumunuz. O göze sürme değil, o göz çevresini, gözün çepeçevresini boyamak demektir ki o sizin zorunluluğunuza bağlı bir çaredir. Ama sürme kullanın. Kullanacaksanız da ismit denilen o taştan sürmeyi ezerek, yani toz ederek kullanın ve gözünüze süreceğiniz, sürmek için kullanacağınız o sürmedanlık denilen şeyin milini, hani olur ya kazara gözün bizzat kendisine zarar edecek biçimde olmasın diye titiz davranın, böyle güzelce temizleyin, incelik ve sivrilik zararlarını ortadan kaldırmaya çalışın, ona göre kullanın. Allah bunda ve diğer aleyhissalatü vesselamın tavsiyelerine uygun hareketlerimizde şifalar bahşetsin. Amin. İnne min şerrin nâsi indallâhi yevmel kıyameti abden edhebe âhiratehu bi dünya gayrihi. Estağfirullah. Ya Rabbi sen koru. 198. Başkasının dünyası adına kendi ahiretinin kaybına sebep olan kimse, kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerindendir. Başkasının dünyası adına, dünyalığı adına, dünyada beklentisi adına, dünyadan alacağı zevk adına, menfaatleri ve duyguları adına, kendi ahiretinin kaybına sebep olan kimse, aptaldır tabi, ahmaktır tabi, olsun bu kadarla yetinse zaten kârdadır ama daha kötüsü, kıyamet günü Allah katında en kötüler, insanların en kötülerindendir bu adam. Değil mi? Şu kıt kanaat aklımızda anlamadık mı? Peygamberimiz beyan etti, biz fark etmedik mi? Mesela, adamın biri taksa kafaya, canım dese, hayatım dese, sen bir tanesin dese, sen benim her şeyimsin dese sana ve dese ki, ben yalnız tat alamıyorum içerken, senin de olmanı istiyorum. Sadece adamın böyle daha rahat zevk alması, içerken memnun ve mesrur olması için seni yanında istiyor. Yetmedi, bir de sen. Yani sen de atacaksın arada onunla beraber. O kadar ki, öyle yalvardı ki, öyle ayaklarına kapandı ki, sonunda dayanamadın, adamın dünya zevki için neyse dedin, sen de bir iki kadeh. Nasıl da örnek sivri oldu. Nasıl da saçma sapan bir örnek değil mi? Tamam, sen bunu zaten yapmazsın, yaparsan da anladın mı? Allah katında insanların en kötüsü olurmuşsun. Tamam, Allah korusun. Peki, onu bıraktın. Ama evinin köşesi, damının üstü veya çatısının altı için, mutfak zevki için, sofra zevki için, dünyada kalacak, İslam'ın istemediği, hem de hatta net nehyettiği konular için sana ricada bulunan, destekle lütfen, bak sen bu konuda dahisin, sen mahirsin, sen ustasın, sen yaparsın diyenlerin bu tür zevklerine rağm olarak onlara kul köle, emre amade ya da onlar için hizmet etmeye, kendini yani ahiretini böylece feda etmeye çalışsan aynı durumda değil misin? Onun çocuğunun dünyası yani dünyada kalacak saçmalıkları ve isyanları için seni kullanıyorlarsa, sen de neyse arkadaşlık hatırı ne yapalım, aslında hoş değil ama diye kabul buyurursan, ya da onun oğlu için, onun kızı için, onun gönlü için, onun kafası, onun yapısı için benzer isteklerinden dolayı sen aslında kendi kendine kalsaydın mümkün değil yapmazdın ama sırf onun hatırı için, onun memnuniyeti için, onun dünyası ve dünyalığı için kabul edersen aynı duruma gelmez mi? Daha net, daha çarpıcı örnekler düşünebilirsiniz. Bir kadın abayı yaksa, kafayı taksa, hayır dese yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum, yok oluyorum, mahvoluyorum, ama eriyorum, ama dünyam kararıyor, ama her şeyim bitiyor, namazım bitecek, dünyam bitecek, intihar edeceğim, lütfen ama dese, seni harama, seni yalana, seni günaha, seni isyana çağırıyorsa ne yapman gerekecek? Neyse, olsun bakalım, benimki de beraber, birlikte yuvarlanıp gidelim cehenneme diyecek misin? Yoksa, madem ki sen onun elinden tutunca, sen sağlamsan, sen sabit yerdeysen, sen bu işi becerebileceksen, onu da kurtarman gerekmez mi? Ona bunun yanlışlığını senin anlatman gerekmez mi? Zaten böyle bir gönül sadece seni dinler bilmez misin? Bunun örneklerini insanlık yelpazesi kadar geniş tutabilirsiniz. Herkeste vardır. Ölçü kolay. Kim kime hangi konuda yardım ettiğini anlasın. Ama aleyhissalatü vesselam demiyor muydu? Bir kul bir kula yardım edince Allah da ona yardım eder. Ama kulun yardıma ihtiyacını İslam belirlemelidir. Evinize geldim. Bana kafa tası lazım. Ama 3 günlük, ama 5 günlük, ama 3 saatlik, ama yeni öldürülmüş birinin ciğeri lazım. Ben onu yersem hayata dönecekmişim diyen birine ne yapacaksınız? Al sana ciğerimi diye söküp verecek misiniz? komşudan mı getireceksiniz, yoldan geçen birinin mi ciğerini söküp alacaksınız? Benim aklıma böyle örnekler geldi. Sen gerisini anlarsın. Para için, dükkan için, tezgah için, at için, araba için, ev için, bark için insanların kendi kendilerine ahiret yokmuşçasına Ad kavmini örnek alarak, Semud kavmini öne alarak ya da Medyenler gibi, Eykeller gibi, Lut kavmi, Nuh kavmi gibi kendi isyanlarını yaşamak adına senin yardımına muhtaç olduklarını ayan beyan yalvar yakar açığa çıkarıyor, ortaya koyuyorlar da sen de ne yapalım? Akrabam olmuş. Ne yapalım? Eşim dostum olmuş. Ne yapalım? Tanıdık, bildik birisi. Çaresiz kaldım, yapamadım, inkar edemedim, reddedemedim diye onun dümen suyuna giriyor. Sen de çarkların arasında kendini ezip yok ediyorsan elbette kıyamet gününde Allah katında insanların en kötülerinden olurmuşsun. Haberin olsun. Aleyhissalatü vesselam onun için demiyor mu zaten? Başkasının dünyası adına kendi ahiretinin kaybına sebep olan kimse kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerindendir. 199. İnne min ibadillahi men lem aqsama alallahi le ebarrahu. Allah'ın öyle kulları vardır ki Allah'a yemin etseler Allah onların yeminini doğru çıkarır. Ve subhanallah. O kadar uzaklaşmışız. O kadar düşüncemiz ayrı gelişmiş ki bir kul düşüneceksiniz. Bu kul Allah'ın özel bir kulu olacak ve Allah'a yemin edecek. Allah da neyse aslı öyle değildi ama hadi neyse bakalım bu kulum yemin etti ben de o işi öyle yapayım diyecek gibi aslına ilgisiz, doğruyla alakasız bir anlayışa sanki kendimizi mahkum etmişiz. Öyle şey mi olur? Bu o anlama gelir mi? Benim anladığım şöyle. Allah'a kulluk sevdasına kafası, gönlü, yapısı, düşüncesi, fikri, zikri o kadar vahiyle yoğrulmuş insanlar vardır ki, bu insanların derdi, sıkıntısı, gecesi, gündüzü, tabir yerindeyse takıntısı hep Allah'a kulluktur. Kulluğu vahiyden alır bunlar. Gece gündüz, sabah akşam Kur'an ve sünnet düşünür. Hep dedikleri o, hep düşündükleri o, hep öğrendikleri, hep anlattıkları vahiydir. İşte bu insanlar hayatla ilgili, olacak şeylerle ilgili, olması gerekenlerle ilgili, olsun diye bekledikleri bir şey konusunda yemin ederlerse, elbette yeminlerinde vahye dayandıklarından, hayat bilgileri vahye dayandığından dolayı Allah onların yeminini doğru çıkaracaktır sonunda. Yani bunlar vahiy doğrultusunda hareket eden, yeminlerinin altyapısını vahiyle oluşturan insanlardır. Vahye göre hareket edenleri de Allah doğru çıkarır, öyle değil mi? Biz öyle öğrenmedik mi? Ama bir insan hayatını spor sahalarında, bir başka insan hayatını para sahalarında, bir başka insan hayatını şöhret sahalarında, bir başka insan hayatını yalan ve dolan alanlarında geçirmişse, bütün bildiği ve bileceği buysa, bu adam yalan söylemez, doğru söyler bilin anladık ama boş konularda, anlamsız dünyalarda, Allah'a kullukla ilgisiz alanlarda yemin edeceğinden dolayı Allah'ın onun yeminiyle ne ilgisi olacaktır? Ne anlama gelecektir onun yemini? Allah onu neden doğru çıkarsın? Bu maçta falan kazanacak, bu yarışta falan at öne geçecek. Yemin ediyor adam, yemin billahi diyor. Yani bu özel kul bu işte uğraşsa yine sapmaya başladık değil mi? Bakın yine çapraşık, yine aykırı bir örnek vereyim. Yani bir Allah kulu var ki gece Bakara, gündüz Ali İmran'la şekilleniyor. Bugün Buhari, yarın Müslim'i hıfz ediyor, hatmediyor. Aman Allah'ım, insanlara hadisler anlatıyor, kendisi ayetler uyguluyor. Gece gündüz sabah akşam bütün dünyasını hep vahiyle belirliyor, onaylıyor, ayarlıyor. Derken bu adam bir dönemde, bir seferinde at yarışlarıyla ilgili bir tahminde bulunup, hava durumuyla ilgili bir tahminde bulunup, ya da maçlarla ilgili bir tahminde bulunup, Ya da bir konuda bir tahminde bulunup yemin ediyor. Söyleyin, Allah doğru çıkarır öyle mi? Özür diler, affınıza sığınarak bir fıkra anlatıp geçiyorum. Bir ibadethane ile görevli, bir dinin tapınağında görevli bir adam varmış. o tapınağın temizliğiyle görevli. Akşam ziyaretçiler tapınma görevlerinden ayrılıp tapınağı yalnız bırakınca baştan ayağa bal döksen yalanır gibi tertemiz eder ama sabah yine dinsel bir görev bilinciyle yeniden erkenden gelir ve şöyle bir kere daha kolaçan edermiş. Yine açmış erkenden tapınağını, havalandırmak için pencerelere giderken bakmış ki en büyük putların üzerinde bir güvercin ve işe bak, cinayete bak, fecaata bak ki güvercin putun üzerine pislemiş. Dona kalmış, ne yapacağını şaşırmış, temizlemek problem değil ama bu neyin nesi, neden böyle olmuş, bu hakaret ne diye şaşırmış ve bu şaşkınlıkla ağzından şunlar dökülüyormuş. Ve hayvan, madem ki diyelim Müslümansın, bizim tapınakta işin ne? Madem diyelim ki, yok eğer bizim dinimizdesin, putumuza yaptığın bu halt ne demiş? Ne dersiniz? Bilmem ifade edebildim mi? Yani insanlar eğer cidden ve gerçekten Müslümansalar, yani Kur'an'la sünnetle beraberseler, hacıysalar, hocaysalar demiyorum, yani Kur'an'a ve sünnete göre hareketi şiar edinmiş, dinin budur diyorlarsa, uğraşılarına bakın, o uğraşılar neyin nesi, niye öyle onlar? Peki öyle bir uğraşı din kabul ettilerse, Kur'an ve sünnet neyin nesi onların hayatında, sanki öyle diyesim geliyor. 200 İnne min kalbi ibni Âdeme bi külli vadin şubeten, فَمَنِ اتَّبَعَ قَلْبُهُ اَشْشُعَابَ كُلِّهَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ بِاَيِّ وَادٍ اَهْلَكَهُ İçinden dünyalıkların aktığı her vadide, Ademoğlunun kalbinin bir şubesi vardır. Şayet onun kalbi, bütün bu şubelerle bağlantı kurmaya kalkar da, o akıntılara kendini kaptırır, işi gücü dünya meşgalesi olursa, Allah da, onun hangi vadide helak olacağını hiç umursamaz. Estağfirullah. Ya Rabbi sen koru bizi. Demek ki her bir vadi, dünyalıkların aktığı vadiler, makamlar, mevkiler, mallar, mülkler, atlar, arabalar, yiyecekler, içecekler, şöhretler, beklentiler, hesaplar ve kitaplar dünya ve dünyalıklar adına her bir vadi, Ademoğlunun kalbinin her bir vadiye yönelik, her bir vadiden zevk almaya müsait bir bölümü, bir şubesi vardır. Eğer insanın kalbi bu bölümlere dağılır, bu şubelere ayrılır, bağlantı kurmaya çalışırsa her bir vadiyle, onu da elde etmeye, ona da buna da gitmeye, orada da burada da akmaya, o akıntılara kendini kaptırmaya çalışırsa, salıvermişse kendisini, yani işi gücü dünya meşgalesi olursa, artık Allahu Teala onun hangi vadide helak olacağına niye baksın ki? Yani Allah engelliyor, engellemek için basiret veriyor, hayırda kullansın diye firaset veriyor, peygamberler gönderiyor, peygamberleri aracılığıyla gönderdiği vahyi kendisine duyursun diye kullar görevlendiriyor. Buna rağmen kişi, dünya ve dünyalıklar vadisinde akmaya, her birinden nasip almaya, her biriyle bütünleşmeye, her birinin içinde olmaya, her birini içine almaya çalışıyorsa, onların birinde helak olacaktır. Yani, atasözü mü, babasözü mü dersiniz bilmem. Derler ki, hem deveci olacaksın da, hem de dinli imanlı yatağında mı öleceksin, devenin biri tepecek, yolda tepikleneceksin ve öyle ölüp gideceksin. Demek ki işin gücün dünya ve dünyalık olacak ve onların birine bağlanmış, sapmış, sapıtmış, helak olmuş gideceksin. Artık seçen sensin helaki ve onda helak olur gidersin Allah korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.